Ayrım 11. Heykeller. Sayfa 112. Sokaklarda, caddelerde gezindikçe her yerde bol bol bulunan heykellerden bahsetmek istiyorum biraz. O kadar çok kahraman, sanatçı, ünlü, ünsüz insan heykeli var ki hangisinin kim olduğunu akılda tutmak mümkün değil. Meraklıysan elinde kalem kağıtla gezeceksin ve durmadan not alacaksın. Şu kimin heykeli, bu kimin heykeli diye sor sor bitmiyor vallahi. Bir ara yahu gözünü sevdiğimin İstanbul'u diyorum. Bizim oralarda turist olmak bile kolay. Nerede bir heykel görsen sormana bile gerek yok. Atatürk heykelidir nasılsa. Ne güzel. Heykelleri akılda tutmak için hiç eziyet çekmezsin böyle. Çok heykel var ama hiçbiri rastgele yapılmış değil. Tarihi bir nedeni yoksa duygusal bir nedeni var mutlaka ya da bir esprisi. Mesela Abovyan Caddesi'ndeki kaldırımın kenarında duran çiçekçi adam heykeli. O adam yıllar yılı o kaldırımın o noktasında çiçek satarmış. Çiçek almadan kimseyi geçirmezmiş. Parası olmayana da hediye edermiş. Adam ölünce o noktaya heykelini yapmışlar. Ne hoş değil mi? Her gören mutlaka onunla resim çektiriyor. Ben de çektirdim tabii. Eksik kalır mıyım? Bulduğumuz her boş zamanda oturup dinlendiğimiz, çay kahve içip dondurma börek yediğimiz pek sevimli bir açık hava kahvesi vardı mesela. O kahvenin önünde de kocaman, içinde ördekler yüzen fıskiyeli bir havuz. Suyun içinde havuzu çepeçevre saran garip heykeller hiç dikkatimizi çekmediydi önce. Bir ara ikizlere ve boğaya takılınca gözüm bir de baktım ki 12 tane burç sembolü. Bizimkilerden kimse fark etmemişti. Bakmak var, görmek var. Opera binasının önünde Haçaduryan heykeli. Milli Kütüphane ve Tarihi Müze binasının girişinde Mesrop Maştos heykeli. Şu heykeli, bu heykeli. Ama bunların en ünlüsü ve en büyüğü Mayr Hayastan, Ana Ermenistan heykeli. Şehrin en yüksek yerinde, çok yüksek bir kaidenin üstünde, elinde bir kılıç tutan çok büyük bir kadın heykeli. Büyük diyorsam öyle böyle değil, apartman boyu vallahi. Eskiden yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlıyken orada Stalin'in heykeli varmış. Stalin devrilip Kruşçev geldiğinde de o heykeli oradan indirmişler. Hem de gümbür gümbür, Irak'taki Saddam'ın heykelinin indirildiği gibi. Altındaki koskoca kaide boş boş durmuş bir süre. Yerine bir şey koymak lazım. Ne koyacaklar? Uzun uzun düşünmüşler. O kadar çok kahraman var ki hangi birini seçsinler? Bak işte yine yeri geldi. Şimdi Türkiye'de olsak böyle bir sıkıntı var mı? Atatürk'ten başka birinin heykelini düşünmeye gerek var mı? Ay dayanamadım. Buraya genişçe bir parantez girip yıllardır aklımdan çıkmayan bir olayı anlatacağım. Sonra tam kaldığım yerden devam ederim. Benim evim Osman Bey'de Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki karakola çok yakın. Karşımda caddeyi ikiye bölen bir alanda yolu genişletme bahanesiyle çaktırmadan teker teker yok edilmelerini içim titreyerek izlediğim, varlıklarından mutluluk duyduğum asırlık çınarlar var. Bir zamanlarda yani ben oralara taşınmadan çok önce o ağaçları bir bir söküp yerine umumi tuvalet yapacaklarmış da halk isyan edince vazgeçmişler. Yoksa nice olurdu halim. Zamanlardan bir başka zaman o çınarlardan tam karakolun karşısına denk gelenler yavaşça kuruyuverdiler ve de yok edildiler. Sonra onlardan kalan boşluk parmaklıkla çevrilerek tüm toprak satı iç taraflarında boşluklar bırakılarak kiremit rengi kaldırıma dönüştürüldü. Ve günlerden bir gün o parmaklıkla çevrili bölüme genişçe kenarlarında oldukça güzel kabartmalı tasvirler olan bir kaide yapıldı. Belli ki üzerine bir heykel oturtulacak. Ve de belli ki bu bir Atatürk heykeli olacak. Başka ne olabilir? Uzunca bir süre kaide öylece bekledi. Belli ki ısmarlanan heykel ciddi ve uzun bir çalışma gerektiriyor. Yine günlerden bir gün, daha doğrusu gecelerden bir gece, insanların en bir derin uykuda oldukları bir saatte, gümbür gümbür motor, kamyon, insan sesleri karışımı bir gürültüyle yataklardan fırladık. Salona koştuk ki her taraf ışıl ışıl. Bir telaş, bir hengame. Kamyonlar gidip geliyor, insanlar harıl harıl çalışıyor. Orada burada toprak yığınları, öbek öbek bitkiler. Ha, anladık ki o civara taze toprak dökülüyor, bitkiler dikiliyor. Demek ki heykel gelecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Biraz pencereden seyrettik, baktık daha hemen bitecek gibi değil. Sonra kaçınılmaz gürültüye kulağımız alıştı ve gittik yattık. Zaten biz alışkınız gürültüde uyumaya. Caddede oturunca böyle oluyor. Bu defa da sabahın en bir erken saatinde, daha kimsenin afyonu patlamadan, neredeyse Şişli meydanından bile duyulan bir müzik sesiyle yataklardan fırladık. Gürültüye alışkınız dediydim ya, oradan anlayın ne kadar yüksek bir müzik sesi olduğunu. İlk şoku atlattıktan sonra ve "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını kulağımız seçer seçmez, "Aa" dedik, galiba heykeli koymuşlar. Hemen toparlanıp merakla salona koşarken de şarkı değişti ve "Türkiye'm Türkiye'm cennetim" çalmaya başladı. Sonrasında da zaten otomatiğe taktılar, hiç durmadan bir biri bir diğeri beyinlerimize işledi ve bir hafta dilimize takıldı kaldı. Eşimle yarı belimize kadar sarkıp ağaçların arasından seçmeye çalışıyoruz ama baktığımız yerden göremiyoruz. İnsanlar merdivenler dayamış bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ha, örtünün uçlarını düzeltiyorlar. Örtü? Aman tanrım, örtü apartman kadar. Bu kadar büyük olabilir mi? Yok canım. Herhalde heykelin yanına falan bayrak direği yaptılar. O da örtünün altında kalıyor da ondan yüksek. Ağaçlardan göremiyoruz. Cadde trafiğe kapanmış. Karşıki fırının önüne kadar tiyatro düzeni plastik koltuklar dizilmiş. Vali, belediye başkanı ve bir dolu önemli şahsiyet gelecek, konuşmalar yapılacak. Açılış töreni hazırlığı var. Bu arada her iki şarkı durmadan çalıyor. Bizim gözümüz, beynimiz ise asırlık dev ağaçların tepesine kadar gelen örtünün altındakini tahmine çalışıyor. Nihayet beklenen an geliyor, örtü açılıyor ve huzurlarda apartman boyu bir Atatürk heykeli. Ölçüsüzlüğün de bir haddi olur değil mi? Öyle çok da geniş olmayan bir caddenin ortasında, karakol olmaktan öte bir önemi olmayan bir binanın önünde o kadar büyük bir heykel olabilir mi? Olabildi vallahi. Olabildi de ancak 1-2 yıl dayandı. Çünkü trafiğin o derece yoğun olduğu bir noktada, o derece devasa boyuttaki bir heykel kısa süre içinde bir dolu kazaya neden olmaya başladı. Varlığını hiç bilmeden oradan geçmekte olan birinin gözüne takıldığında öyle büyük bir şok etkisi yaratıyordu ki, sakin sakin giderken birdenbire zınk diye duran arabalar birbirlerine çarpıyordu boyuna. Sonra yine günlerden bir gün sabah uyandık ki heykel yok. O koskoca kitleyi nasıl hop diye kaldırıp götürdüler bilmem. Eh, nasıl koydularsa öyle herhalde. Sonra bir süre güzelim kaide boş kaldı. Sonra bir gün baktık ki o koca kaidenin üzerinde kuş konmuş gibi görünen bir büst koymuşlar. Yani ikisinin ortası yok. Ayrıca kaide büyük olmasının yanı sıra o kadar da güzeldi ki büstten daha çok dikkat çeker oldu. Nihayet onu da kaldırıp orantılı bir kaide üzerinde duran güzel bir Atatürk büstü koyabildiler. Ama valla bu orantının sağlanması yıllar sürdü. Önceki dev heykeli de Harbiye Parkı'na koydular. İyi oldu. Parantezin sonu. Nerede kalmıştım? Ha evet, Mayr Hayastan heykelinde. Neyse efendim, Stalin'in heykelini indirdikten sonra bir kahraman seçemeyince gelmiş geçmiş tüm kahramanların anasını temsilen bir kadın heykeli kondurmuşlar oraya. Müthiş bir şey vallahi. Bizim onu görmeye gittiğimiz gün yine yağmurluydu. Ben de üşüyordum biraz. Azıcık uzağına park eden otobüsten çıkmayı gözüm yemedi. Kızların hepsi dibine kadar gitti. Biz paylakla otobüste kalıp sigara içtik. Resmini çektim. O kadarı yetti bana. Bu arada yeni öğrendiğim Stalin'le ilgili bir ilginçliği de buraya almadan edemeyeceğim. Adam vaktinde o kadar kök söktürmüş ki millete, o kadar korkutmuş ki, Öldüğünde belki de mahsusçuktan öldü diye bir söylenti çıkardı ve arkasından neler yapılabileceğini görmek istiyor diye günlerce kimse bir tepki verememiş. Tam bir hafta ülkede hiçbir hareket yapılamamış. Sevinsinler mi, üzülsünler mi bilememişler. Ölüm haberi kesinleştikten sonra da sahte bir üzüntü gösterisi yapmışlar korkudan. Mecburi resmi törende ilkokul çocuklarını ağlayın diye bağıra çağıra, hatta ceza ile tehdit ederek zorla ağlatmışlar. O da korkudan. Ama gördüğümüz heykellerin en esprilisi, Vartkes'in bir yerlerden dönerken miydi yoksa müze çıkışımızda mıydı neydi, otele doğru yürürken yolumuzun üstünde diye tesadüfen bizimle yürüdüğü için aramızdan 3 kişiye gösterdiği meydanlardan birindeki Sassoon Sid David, Sassoonlu David heykeliydi. Sassoon Sid David adına abartılı öyküler düzülen efsanevi bir Ermeni Anadolu kahramanı. Anlaşıldığı üzere Sassoonlu. Çizgi film kahramanı He-Man'in kılıcı gibi bir de ünlü kılıcı var. Devrin Mısır hükümdarını yenmişmiş. Atının üstünde elinde ünlü kılıcıyla temsil edilen heykelinin dikkatli gözlerin bile uyarılmadan fark edemeyeceği ince bir esprisi var. Heykeltıraş atın gür kuyruğunu birazcık aşağıdan yapmış. Tam çıkış bölgesine fiyakalı bir kemer kondurmuş. Yere değen bölümünü hafifçe ikiye ayırmış ve içe doğru küt bitirmiş. Uyarılınca açıkça fark edilen o ki, Sassoonlu David hezimete uğrattığı Mısır melikini beline kadar atının poposuna sokmuş. Çok matrak, çok ince bir mizahi espri anlayışı. Hiç hevessiz gidip de hayretler içinde etrafıma baka kaldığım bir yerde Pantheon. Ünlüler kabristanı. Nice tiyatrocular, nice müzisyenler, nice yazarlar, şairler yatıyor orada. Her birinin mezarı birer sanat harikası. Her birinin üzerinde birer heykel şaheseri. William Saroyan dimdik ayakta. Yüzünde acılı bir sıla özlemi ifadesi. Sağ elinde her daim bir demet taze çiçek. Arkasındaki duvara akseden dev gölgesi ikinci bir heykel gibi. Aram Khachaturian'ın mezarı dümdüz simsiyah, pırıl pırıl bir mermerden, çok sade, fazla söze gerek yok der gibi. Avedik İshakyan, ünlü şair, sağ elini şakağına dayamış, sol elinde bir kitap. Vaktiyle Muhsin Ertuğrul'la da çalışmış ve egzantrik tiyatrocu İstanbullu Vahram Papazyan'ın üzerinde kendi gibi eksantrik ve teatral bir heykel. Sevilen kadın şair Silva Gabudikyan'ın mezarı henüz yapılmamıştı o sıra. Duydum ki şimdi onu da yapmışlar. Dedim ya, heykelden yana inanılmaz bir zenginlik. Her birini anlatmaya kalksam tek başına kitap olur. Ama mezarlıklarla ilgili genel bir bilgi buraya uygun düşer sanırım. Ölümden sonraki itibara o derece önem veriyorlar ki Ermenistan'da, bütçelerini zor denkleştiren insanlar bile ne yapıp edip ölülerine heykelli meykelli, görkemli mezar taşları yaptırmanın bir yolunu buluyorlar. Her ölenin mezar taşına onun yaşamıyla, ölümüyle, ölüm nedeniyle ilgili anlamlı heykeller koyuyorlar. Adam uçak kazasında öldüyse mesela, mezar taşına bir uçak heykeli, gemi kazasında öldüyse gemi, araba, tren, motosiklet vesaire vesaire heykelleri koyuyorlar. Kalpten gittiyse kalp, ciğerden gittiyse ciğer ve de bilumum bu gibi şeyler. Nasıl? İlginç değil mi? Selamsız bandosu. Sayfa 123. O gün yoğun bir programımız var. Noravank, Yereknazor'da yemek, Horvirap ve uzun yollar. Yereknazor'da yediğimiz yemeği, yeri gelmişti de önceden anlatmıştım. Hani bir kalıp beyaz peynirle döndüğüm. Sıram yok, duygum var, biliyorsunuz. Horvirap'ı da en son anlatacağım. Öyle karar verdim. Ama bugünkü turumuza programda olmayan bir ilginçlik daha eklendi ki her şeyi bir yana bırakıp önce onu anlatmalıyım. Uzun yolumuz bir ara Masis köyünden geçecek. Bizim Vartkes'in evi de o köyde. Köyün ilkokuluna kısa bir ziyaret yapmamız planlandı. Bir de okul görelim bari. Hepimiz de öğretmeniz ya. Pek yerinde, pek uygun bir ziyaret olacak bu. Vartges o okulun mütevelli heyetinde olduğu için önceden gerekli ayarlamaları yaptı. Okula haber salındı. Bizi bekliyorlar. İstanbul'dan onlara göre epey sosyetik sayılan Ermeni öğretmenler gelecek. Biz de yola çıkmadan Yerevan'daki bir pastaneden önceden ısmarladığımız üzeri çocuklara göre süslenmiş renkli kocaman pastamızı aldık gittik. Domuzlar gördük yollarda. Koyun sürüsü gibi otluyorlar. Ama bunlar biraz garip domuzlar. Alacılı, karışık, çiftlik domuzuyla yaban domuzu çiftleşmesinden olmuş gibiler. Özel olarak çiftleştirilmişler mi, yoksa uygunsuz aşklar sonucu mu oluşmuşlar bilemedim. Sorsana diyeceksiniz şimdi yine. Sormuyorum işte. Düş gücümü özgür bırakmayı seviyorum. Böylece uygunsuz aşk kavramını tercih ediyorum. O daha güzel. Uygunsuz aşk sonucu doğmuşlar ama bağırlara basılmışlar. Köyün içinden geçiyoruz. Herkes bize bakıyor. Köylülerin çoğu Anadolu köylülerine benziyor. Temiz, düzenli ama oldukça gariban bir köy burası. Ve de geniş ekran, muhteşem Masis Ağrı Ararat manzaralı. Otobüsümüz okulun bahçesine girince öğretmen, müdür, hademe, öğrenci heyecanla koşuştular. Hepsi de bizi ağırlamak üzere hazırlanmışlar. Bir telaş ki sormayın, sanki bir devlet adamı falan gelmiş. Hepsi de giyebilecekleri en iyi elbiseleri giymişler. Temiz birer fukaralık örneği her biri. Gariban bayramlıklar, rengarenk, uyumsuz, küçük gelen, büyük gelen, yürek oyan bir şekilsizlik. Karşılama, heyecanlı tokalaşmalar, koşuşmalar, tanışmalar falan derken içeri buyur ediliyoruz. Önce bize okulu gezdiriyorlar. Temiz, eski, soğuk. Kışın üşür burada bu çocuklar. Taş koridorların duvar diplerinde toprak bölümler var. Ağaç gibi bitkiler dikmişler. Sınıflarda saksılar var. Sınıflarda sobalar var. Dışarısı soğuk. Kışın üşür burada bu çocuklar. Gözümüze takılan her şey içimi acıtıyor. Bir kazağın üstüne giyilmiş beyaz buruşuk dantel bir elbise. Yıkanmaktan aşınmış renkli bir kurdele. Pembe bir elbisenin altına giyilmiş kat kat yamalı kapkara bir çorap. Belki de bir müsamere artığı, yine kazak üstü çivit mavisi kadife yakalı bir frak ceketi. Ne yana baksam gözlerim dolu dolu. Bir öğretmen yanımıza yaklaşıyor bir ara ve ne kadar yoksul ve muhtaç olduğunu anlatıyor. Hepsinin gözünde garip bir ümit var. Neredeyse avuçlarına para koysak alacaklar. Biz nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. En partal dağ bayır gezmeye uygun, uyumsuz, bize göre adeta döküntü kılıklarımız bile onlara göre lüks kalıyor. Ayakkabılarımızdan utanıyoruz, saçlarımızdan. Benim bir de göz alıcı kırmızı tutamlarım var. Çocuklar bana ilgiyle bakıyorlar. Artist miyim ne? Büyükçe bir sınıfı bizi ağırlamak üzere hazırlamışlar. Duvarları, kapıları, çerçeveleri bayram gibi süslemişler. Sıraları birleştirip ortada alçak ama uzun bir masa oluşturmuşlar. Belli ki evlerden tedarik edilen çeyizlik işlemeli örtüleri yan yana sermişler. Çeşit çeşit tabaklar, bardaklar, küçük, büyük, hiçbiri plastik değil. Tabak tabak kuru ve yaş meyveler, çerezler, bisküviler, kekler, tabii ki evde yapılmış. Farklı farklı çatal bıçaklar, küçük, büyük, renk renk peçeteler, cam sürahilerle meyve suları, masalarda çiçekler, büyük bir özen. Bizim ise az vaktimiz var. Ciddi bir ağırlama beklemiyoruz. Şaşırıyoruz. Öylesine bir uğramışız geçerken. Sonrasında yolumuz uzun, saatlerce kalamayız ki. Oysa onlar gün evvelinden büyük hazırlık yapmışlar, besbelli. Önemli birileri gelecek ya. Şiirler, şarkılar, hem koroyla hem solo olarak. Sunumlar, izzet ikram, heyecan, heyecan. Kral soyu gibi davranıyorlar bize. Elimizi tutmaya, dokunmaya çekiniyorlar. Utanıyoruz. Giderken bir bağış falan yaptık mı okul için? Hatırlamıyorum. Ah, çok garibanlar. Sınıfların duvarlarına milliyetçiliği vurgulayan resimler asmamışlar. Bayrak falan da yok. Şairler, yazarlar var. Bir de Mesrop Maşdots. Tavanlar yüksek yüksek. Ah, nasıl ısınır o sınıflar? Ay, fıraklı çocuk çok içime dokunuyor. Yanakları heyecandan, utançtan pençe pençe kızarmış. Çocuğu öpesim var. Her şey içime dokunuyor. Kimseye anlatamıyorum. Zaten konuşamıyorum. Ne yazık. Birazdan kalkacağız. Onca hazırlık boşuna. Tıpkı yıllar önce Şener Şen'in oynadığı filmdeki gibi. Hani selamsız atlı bir köyde bir gün bir paşa köylerini ziyarete gelecek diye günlerce uğraşıp karşılama töreni için köylülerden bir bando hazırlarlar. Trenden inerken üzerine basacağı kırmızı halı, kıyafetler, süslemeler, ikramlar, haftalar süren provalar, tüm bir köy halkının günlerce koşturması, büyük bir düş kırıklığıyla biter hani. Beklenen gün geldiğinde paşanın bulunduğu tren orada durmadan geçer. Paşa da sadece pencereden el sallar. Bir tek eli görülür hani ve öylece baka kalırlar ardından tüm bir köy halkı hüzünle. Uyduruk ve eski moda cızırtılı bir teypten gelen müzik eşliğinde güzel sesli çocuklardan birkaç şarkı türkü dinledik. Hiç bilmediğimiz şarkılar, neşeli hüzünlü şarkılar, neşesinde bile hüzün olan şarkılar ve şiirler. Pastayı kesip ikram etmek istediler. Reddettik. Oturup pasta yiyecek kadar bile vaktimiz yok ki. Onca ikramın arasından öylesine birkaç leblebi atıştırdık. Minik birer üzüm salkımı alabildik elimize ve çıktık. Tüm okul, çocuk, öğretmen, müdür, hademe, bahçede gözlerinde müthiş bir düş kırıklığıyla öylece baka kaldılar ardımızdan el sallarken hüzünle. Selamsız bandosu diye mırıldandım kendi kendime otobüse binerken. Kimse bu acı mizahı anlayacak durumda değildi zaten. Yine yalnız hissettim kendimi. Çok yalnız. Şöyle bir 10 dakika ağır ağır sürdü otobüsünü anlayışla. Belki de içinde bulunduğu acı hayatın verdiği tevekkülle ve ön kapıyı kapatmadı paylak. Ben basamakta oturup ağlayarak sigara içtim.